Ayrım 27.
Sayfa 267. Hiç şüphesiz eski Polonya yok oldu, dedi Karl kürsüye çıktığında. Güçlü sesi salonun her köşesine ulaşıyordu. Konuşmacının esmer yüzü ve parıldayan gözleri orada bulunanların tüm dikkatlerini mıknatıs gibi çekiyordu. Ve biz onun tekrar doğmasını en az isteyenlerdeniz. Ama yok olan sadece eski Polonya değil. Eski Almanya, eski Fransa, eski İngiltere. Tüm eski toplumlar ömrünü doldurdu. Bu toplumda kaybedecek hiçbir şeyleri olmayanlar için eski toplumsal yapının yok oluşu da bir kayıp değildir. Günümüz ülkelerinde bu durumda bulunanlar ezici bir çoğunluğu oluşturuyor. Daha sonra Karl, baskı altında bulunan emekçilerin kurtuluşunun proletaryanın burjuvaziye karşı zaferiyle bağıntılı olduğunu ve işçi sınıfının ilk olarak hangi ülkede başarıya ulaşırsa ulaşsın, diğer tüm ezilen halklara yardım edeceğini anlattı. Eğer İngiltere'de çartistler iktidarı ele geçirirse, bu ülke farkı gözetmeden bütün diğer proleterlerin, yani tüm ulusların kurtuluşunun başlangıcı olacaktır. Karl onaylayıcı bağırışların eşliğinde konuşmasını bitirdiğinde kardeş demokratlara demokratik birliğin mesajını verdi. Oturumun sonunda divan başkanı Brüksel Birliği'ne gönderilecek olan cevabı okudu. Sizin temsilciniz, bizim dostumuz ve kardeşimiz Marx, toplantıda bulunmasının ve mesajınızın okunmasının ne denli coşkuyla karşılandığını size anlatacaktır. Tüm gözler sevinçle parladı, tüm dudaklar sevinçle selamladı, tüm eller temsilcinize kardeşçe uzandı. Karşılıklı dayanışma önerinizi içtenlikle ve sevinçle kabul ediyoruz. Birliğimiz artık 2 yıldır varlığını sürdürüyor ve tüm insanlar kardeştir birliğimizin sloganıdır. Birliğin kuruluş yıl dönümünde bütün ulusların demokratik kongresinin yapılması önerisinde bulunduk ve sizin de aynı öneriyi dile getirdiğinizi öğrendiğimizde çok sevindik. Halkların birliği, kralların birliğini yenmelidir. Şundan eminiz ki, ortak kardeşliğin gerçekleşmesi için yüzümüzü gerçek halka, proletaryaya, çağdaş toplumsal sistemin baskısı altında her gün kan ve ter dökenlere dönmeliyiz. Kulübelerden, çatı katlarından veya bodrumlardan, tarladan, fabrikadan, atölyeden çıkan insanlığın seçkin kurtarıcıları ve kardeşlik abideleri artık aynı yolda yürüyor. Daha sonra kürsüye çıkan Engels, güçlü ve berrak bir sesle, başka ulusları baskı altında tutmaya çalışan hiçbir ulus özgür olamaz dediğinde, İngilizler, Polonyalılar, Fransızlar, Belçikalılar, Almanlar ve İtalyanlar onun sözlerini coşkuyla onayladılar. Bu toplantıya katılan değişik ulusların temsilcileri çok yönlü tam bir dayanışma önerisini sevinçle kabul ettiler. Harney ve Engels toplantı adına İngiliz Kuzey Yıldızı, Fransız Reform ve Alman Brüksel Gazetesi adlı demokratik gazetelerin selamlanmasını önerdikleri zaman 3 büyük alkış kasırgası koptu. Orada bulunanların hepsi ayakta ve şapkasız olarak Marseillez'i söylemeye başladılar. Bütün bu sıradan insanların sesleri tıpkı yürekleri gibi birleşiyordu. Polonya onuruna düzenlenen toplantıdan hemen sonra aynı salonda Komünistler Birliği'nin 2. kongresi başladı. Marx ve Engels, komünistlerin çıkıp bütün dünyaya görüşlerini, çabalarını ve hedeflerini açıkça ilan etmelerinin zamanının artık geldiğini düşünüyorlardı. Marx konuşuyordu. İktidardaki rakipleri tarafından komünistlikle suçlanmayan bir muhalefet partisi gösterilebilir mi? Muhalefetin daha ilerici temsilcilerini olduğu kadar kendi gerici rakiplerini de komünizm suçlamasıyla aşağılayarak damgalamayan bir muhalefet partisi var mı? Komünizm bir güç haline gelmişti ve hakkındaki iftiralara, uydurmalara karşı bizzat partinin programı ortaya konmalıydı ve komünistlerin gizlice toplanan komplocular değil, açıkça mücadele eden kişiler olduğu belirtilmeliydi. Londra'da bir araya gelen bütün komünistler bu görevin ancak Marx ve Engels tarafından yerine getirilebileceğinde hemfikirdiler. Program konusundaki ateşli tartışmalar 10 gün sürdü. Marx ve Engels de komünizm ilkelerini bir manifesto şeklinde açıklama görevi verildi. Manifestoya isim olarak önerilen iman yemini ve amentü reddedildi. Engels bu temel belgeye Komünist Partisi Manifestosu adı verilmesini önerdi. Karl da onu destekledi. Gaz fenerleriyle aydınlatılmış basık tavanlı büyük salonda birçok farklı alandan gelen işçilerin arasında terzi Friedrich Lessner de vardı. Alman komünist daha önce uzun süre gezginlik yapmış ve çok acılar çekmişti. Lessner de kongrede bulunan birçok kişi gibi gözlerini Komünistler Birliği'nin genç yöneticilerinden alamıyordu. Karl yaklaşık 30 yaşındaydı, Friedrich ise ondan 2 yaş daha gençti. Olgunluğun muhteşem yaşı. Karl geniş omuzlu, sağlıklı bir vücuda sahipti, enerji doluydu. Engels, özgüveni, hareketlerinin hızı ve düzgün yapısıyla dikkat çekiyordu. Marx'ın anlatımı kısa, mantıklı, anlaşılırdı. Asla gereksiz sözcükler kullanmazdı. Her cümlesi çürütülemez kanıtlardan oluşturulmuş mantıksal zincirin bir halkasıydı. Engels yeri ve zamanı geldiğinde şakalaşmayı seviyordu, özlü ve kararlı bir şekilde konuşuyordu. Heyecanlandığında hafiften kekeliyordu. Ondaki her şey doğasının olağanüstü yeteneğini açığa vuruyordu. Yaşama sevinciyle doluydu, gerçeğe düşkündü. Karl ve Friedrich insanları iyi tanıyorlardı. Lessner bu kanaate onların yüzlerini ve hareketlerini izleyerek, konuşmalarını dinleyerek varmıştı. Terzi, Marx'ın ağzının kenarlarındaki kararlılık ve gücün belirtisi olan alaycı çizgileri fark etmişti. Bu kararlılık ve güç, Marx'ın düşmanlarını öylesine çok korkutuyordu ki, İki arkadaş Brüksel'e gitmeden önce Manchester'a uğradılar. Friedrich babasının isteği üzerine İngiltere'ye her gittiğinde Manchester'a da uğruyordu. Karl 2 yıl önce İngiltere'ye ilk geldiğinde olduğu gibi Londra'daki Britanya Müzesi'ni, British Museum, okuma salonunda çalışmak için bir kez olsun fırsat bulamadı. Ama buna karşılık Manchester'da Friedrich, Ermen ve Engels firmasının bürosunda bulunurken, Marx tanıdığı Chatham şehir kütüphanesinde saatlerce kalıyordu. Sürekli yağmurlardan insanda hep ıslakmış hissi uyandıran ve birkaç küçük kulesi olan Manchester'ın gri kütüphane binasını sık dallı sarmaşıklar çepeçevre sarmıştı. Marx penceresi rengarenk camlı oval salonların birinde, bu güzel, samimi ve sessiz ortamda kare şeklindeki çalışma masasında oturmayı seviyordu. Saçları biraz kızıla kaçan, aşırı zayıf, son derece kibar olan kütüphaneci Thomas Jones, kütüphanenin kitap hazinesine tümüyle vakıftı. Sürekli kütüphanede bulunmasına rağmen hiç göze görünmemeyi başarıyordu. İnanılmaz bir hız ve ustalıkla, elindeki çok sayıda kitapla dahi üst raflara ulaşan küçük merdiveni tırmanıyordu. Ayaklı bir katalog ve kılavuz gibiydi. Karl ve Friedrich uzun süredir bu adama gerçekten hak ettiği saygıyı gösteriyorlardı. Jones, Marx'ı görünce sanki daha dün ayrılmışlar gibi selam verdi. Oysa son görüşmelerinden bu yana 2 yıl geçmişti. Karl'ın 2 yıl önce kendisinden istediği kitapların birisini bile unutmamıştı. Kibar bir şekilde sordu. Mr. Marx, Owen'ı, Tuck'u, Sadler'ı incelemeye devam edecek mi, yoksa geçen yıl olağanüstü bir hızla 1,5 ayda çıkardığı notlar yeterli mi? Marx bu sefer de Manchester'da kaldığı süre içerisinde çok sayıda kitap okudu. Godwin'in siyasal adaletini de inceledi. Owen teorisini oluştururken bu kitaptan önemli ölçüde etkilenmişti. Çok iyi eğitim almış, cesurca düşünen Godwin, yaşamının büyük bir bölümünde kendi özel yolunda yürüyerek yalnızlığa mahkum olmuştu. Onun siyasal adalet kitabının fiyatı astronomikti, 60 şilin. ama yine de parlamento çevrelerinde bomba etkisi yaratmıştı. Kitabı okuduğunda William Pitt adeta kudurmuş, ancak fiyatı 60 şilin olan bir kitap, seslendiği kesimin zihnini bulandıramaz. Çünkü bu kesimin maaşı 3 şiline bile ulaşamıyor kararına vardıktan sonra sakinleşmişti. Varoluş, bilinci belirler ve insan karakterini şekillendirir diye yazmıştı ünlü kitabında D'Holbach ve Locke'un öğrencisi Godwin. Erdem ve günah doğuştan gelen özellikler değildir. Koşulların ürünüdür. İçgüdü ve kalıtım eğer varsalar bile insanların şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamazlar. Birbirlerine bağlanan insanlar, akıllarının buyruğuna göre davranmadıkları sürece evlilik ahlaki değildir. Nesneler en verimli olacakları ellerde olmalıdır. Godwin'in bu olağanüstü düşünceleri Marx'ın hoşuna gitti. Godwin de Thomas Paine gibi her iktidarı baskıcı olmakla suçluyordu ve sadece monarşiyi değil her türlü egemenlik sistemini reddediyordu. Godwin'e göre ideal sistemi sadece komünizm temsil ediyordu ama onu da ancak mantıksal ve ahlaki bakımdan çok gelişmiş bir toplum gerçekleştirebilirdi. Godwin'in kitabı yüksek fiyatına rağmen şimdiye dek görülmemiş bir tiraj yaptı. Cumhuriyet ve dünyayı değiştirme hayallerinden, devrim ve savaşlardan sarsılan gençliği heyecanlandırıyordu. Byron bu kitabı Oxford Üniversitesi'ndeki konforlu dairesinde severek okurken Shelley'i de Eton'daki öğrenci sıralarında gizlice inceliyordu. Shelley hayatının sonuna dek Godwin'in öğretisine sadık kaldı. Godwin'in eşi kadınların eşitliği için mücadele eden ünlü Mary Wollstonecraft'tı. Onun Kadın Haklarının Bir Savunusu kitabı, feminizmin İncili olarak görülüyordu. Marx, puro içmek için koridora çıktığında çoğu zaman filozofça konuşmayı seven Mr. Jones'a yakalanıyordu. Karl onun ilginç monologlarını genellikle sabırla dinliyordu. Bir seferinde Jones, yaşamın faniliklerin fanisinden başka bir şey olmadığını ispatlayarak sararmış parmağını kaldırdı ve Marx'a şu soruyu sordu. İnsan neden ibarettir ki? Ve Karl'a ağzını açma fırsatı vermeden kendi sorusunu yine kendisi cevapladı. Bilim adamlarının kısa bir süre önce yaptıkları hesaplamaya göre günümüzde ortalama bir İngiliz şunlardan oluşuyor. 10 galon su, 7 kalıp sabun yapılabilecek kadar yağ, 9000 kalem ucuna yetecek kadar kömür, orta büyüklükte bir çivi yapılacak kadar demir, küçük bir kümese badana yapılacak kadar kireç, çok az miktarda magnezyum ve bir köpeği pirelerden kurtaracak kadar kükürt. İddiaya girerim ki bütün bu maddeleri pazardan 5 şiline alabilirim. İşte insanın fiyatı. Marx, insan üzerine yapılan bu değişik değerlendirmeye uzun süre güldü. Karl Marx, İngilizlerin yaşam tarzını ve değer yargılarını dikkatle gözlemliyordu. İngiltere, son derece kalıplaşmış bir yaşam tarzı içinde hareket alanı bulan sıradan bireyciliğin beşiğidir. Artık incileri dökülmüş bağımsızlık sözcüğü, kraliçenin yurttaşları tarafından komşunu tanımayabilmek biçiminde algılanır. Mr. Brown, 40 yıl duvar duvara yaşadığı kapı komşusu Mr. Smith'i tanımamakla gururlanır. Marx ve Engels çevrelerindeki insanlarla ilişkilerinde neşeli, samimi ve doğaldılar. En kapalı ruhlar bile onların karşısında doğal bir şekilde farkında olmaksızın açılırdı. En ciddi küçük burjuvalar onları evlerine davet ederler ve şöyle derlerdi. Tanrı'ya şükür komşuların yardımına ihtiyaç duymadık bugüne kadar. Çünkü bağımsız olabilecek kadar imkanlara sahibiz. Evlerimizde bizi borç istemek ve birbirimizi engellemek zorunda bırakmayacak her şeyimiz var. İnsanlar rastlantı eseri bir araya gelirler ama rastlantı onların tanışmalarına neden olamaz. Böylece komşusunun evlendiğini, çocukları doğduğunu en son öğrenen Mr. Brown oluyor. parlak silindir şapkalı, ceketli iki beyefendinin cenaze arabasıyla Mr. Smith'in tabutunu mezara götürdüklerini fark etmiyor. Kibirli suskunluk, küçümseyici sakinlik, kırıcı umursamazlık, insanların başlarının üzerinden ötelerde gezinen, sıkılmışlığı belirten bakışlar. Kendini beğenmişliğin tüm bu belirtilerini İngilizler ancak kendi yakın çevreleriyle oldukları zaman göstermezler. Bu denenmiş bir kalkandır ve özel yaşamlarına dıştan gelebilecek müdahalelerin, fazladan yükümlülükler doğuran rastlantısal tanışmaların önünü keser. Borç verme ve borç alma. İşte budur burjuvazinin kutsal sloganı, yol gösterici sağlam işareti. Varlıklı bir Britanya yurttaşının evi kanunlarca da güvencelenmiş bir dokunulmazlığa sahiptir. Bir feodalin kalesi gibi korunaklıdır. İngiliz burjuvası konutunun bu özgürlüğü için uzun ve çetin mücadeleler vermiştir. Yeterli nedenleri olmadıkça ne polis ne de şehrin belediye başkanı bile evin efendisinden izin almadan adımını eşikten içeri atamaz. Küçük burjuvanın müstakil sarayının iki katlı koteç, hem iç hem de dış görünüşü, orada oturanların hiçbir karakter özelliklerinden etkilenmeksizin, yalnızca odaların düzenleniş tarzıyla değil, kullanılış tarzıyla da bir örnekti ve bilinen ortalama normlardan herhangi bir sapma söz konusu olamazdı. Dipnot, cottage, küçük ev, sayfiye evi. Üretim dallarındaki çoğalma ve ayrışma İngiliz yaşamına çeşitlilik kazandıramamıştı. Marx'a öyle geliyordu ki İngiltere'de milyonlarca duvarın ardında hep aynı kristalize yaşam tarzı vardı. Birinci katta mutfak, yemek odası ve misafir odası. Milyonlarca evin ikinci katında ise mutlaka ahşap yataklar ve onlara tıpatıp benzeyen dolapların, sandıkların bulunduğu dar yatak odaları bulunurdu. İngiliz'in evi sanki şemsiyenin ve kısa bir süre önce Avrupa'da ortaya çıkan ve yaratıcısının ismini taşıyan Macintosh'un işlevini görmektedir. Dipnot, Macintosh, kömür katranı naftası içinde çözülmüş kauçukla yapılan bir tür su geçirmez yağmurluk. İçinde olduğun zaman ıslanmazsın ama ısınamazsın ve rüzgardan korunamazsın da. İngiliz'in meskeni, şömine, mağara adamının ocağı ve yün iç çamaşırla ataların koyun derisinden kürkü ısıtılır. İngilizler gece yatmadan önce soyunmazlar. Sadece gündüz elbisesini gece elbisesiyle değiştirirler. Britanyalı sanki dağa gidecekmiş gibi sıkı giyindikten sonra yüksek yatağına tırmanır. Birkaç battaniye, hava durumuna göre sayıları azalır veya çoğalır ve yumuşak döşek, sönmüş şöminelerin sıcaklığını vermeye çalışır sabaha kadar. Marx ve Engels varlıklı İngilizlere misafir olduklarında çok ilginç bir dünya ile karşılaştıkları hissine kapılırlardı. Victoria'nın zevksizliği her İngiliz'in evinde cömertçe sergilenmiştir. Aileden kişilerin portreleri, av, karanlık ormanlar ve köpekleri anlatan litograflar duvarları kapatır. Odanın tüm duvarları boyunca yerleştirilmiş yumuşak mobilya, döşek, hantal bir arabayı andıran ağır ve bakımsız lakeli Çin paravanı, üzerine Türk hilali ve yıldızları işlenmiş şöminenin önündeki bölme, Slav vazoları içerisinde gökkuşağının renklerini oluşturan yapma sedef çiçekler, bir akrabanın işlediği Vezüv patlaması ve bunların yanı sıra Noel armağanı olarak 10 yıllar boyunca gelmiş olan alçı veya porselenden sayısızca heykelcik. Koltuk ve divanların kılıfları üzerindeki rengarenk papağanlar, güzel krizantemler, muhteşem güller, sanki İngilizlerin gereksindikleri ama odalara yeterince girmeyen güneş ışıklarını telafi ediyor ve egzotik bir hava veriyorlardı. Bütün bunlar ev sahibine onun bir zamanlar mal almak için gemilerle yanından geçtiği veya en azından görmek istediği ekvator sularının ve güney adalarının mor ve portakal renklerinin nüanslarını anımsatıyor da olabilirdi. ve bir yerlerde yastıkların arasına sıkışmış veya şöminenin kenarında unutulmuş topu topu bir iki kitap. Carl birçok kez bunlardan Kim Kimdir adlı bir dedikodu kitabını, ünlü adamların değil ama imparatorluğun varlıklı iş bitiricilerinin, banker ve tüccarların, meslek, hayat ağacı ve ailevi ilişkileri konusunda bilgiler veren kırmızı kaplı kalın kitabı karıştırmıştı. Carl kitapsız yaşayamıyordu ve kendini beğenmiş küçük burjuvaların evlerinde bu kadar az kitap olmasına şaşırıyordu. Ve üstelik bu Shakespeare'in, Milton'ın, Swift'in ülkesinde oluyordu. Sadece zenginlerin evlerinde kütüphane bulunması şarttı. Tıpkı kış bahçesi ve dans salonu gibi. Ve doğallıkla bu kütüphaneler eski mezarlıklardan daha ıssızdı. Hizmetçiler efendilerinin koleksiyonlarını oluşturan eski el yazmalarının tozunu saygıyla alırlardı. Bu el yazmaları da tıpkı Çin budaları ve orkideleri gibi sadece birer koleksiyon zenginliğiydi. Varlıklı vatandaşların evini bir sis gibi korkunç ağır bir bezginlik sarıyordu ve Marx boğulacakmış hissine kapılarak buralardan kaçıyordu. Gençlik yıllarından itibaren onun en sevdiği şair isyankar Shelley olmuştu. Carl şimdi onun ülkesinde sadece bu cesur şairin değil, aynı zamanda en az Shelley kadar isyankar olan arkadaşı Byron'un yaşam trajedisini de bütün çıplaklığıyla görebiliyordu. Her ikisi de neşeli eski İngiltere'yi sonsuza dek terk etmiş ve yabancı ülkelerde ölmüşlerdi. Marx ve Engels, Manchester ve Londra'nın kenar mahallelerindeki işçi evlerini burjuva evlerinden daha sık ziyaret ediyorlardı. Burada büyük acıyı ve tarif edilmez yoksulluğu görmüşlerdi. Ama yine de burada daha rahat nefes alınıyor ve insanlar birbirlerinden korkak sülükler gibi kaçmıyorlardı. İngilizlerin hiçbir şey söylemeyen, cüretkârlığa varan savunucu kibarlığının da koruyucu bir özelliği vardı. Her iş veya rastlantısal görüşme, İngilizce'de en sık kullanılan sözcükle thank you başlar ve yine onunla biterdi. Yemek dışında her şey için teşekkür ederler. Omnibüsteki kondüktör, yolcuya bileti uzatırken teşekkür eder. Nine, 30 yıllık nasırına basan yolcuya aceleyle teşekkür eder. Tezgahtar, hiçbir şey satın almamış olan müşteriye teşekkür eder. Çocuk da kendini döven öğretmene. Bu duygusal tonu olmayan otomatik sözcük, İngiliz için ünlem işlevini görür, onu zor durumdan kurtarır ve yabancı bir müdahaleyi önler. İngiltere, Kraliçe Victoria döneminde işte böyleydi. Ama Marx'ın dikkatini esas olarak İngilizlerin yaşam tarzından çok, sanayi ve sömürgecilik bakımından başı çeken bu ülkenin ekonomisi, derin sınıf çatışmaları ve baş kaldıran işçi hareketleri çekiyordu. İngiltere'de kalışı bu sefer de kısa sürdü. Bundan kısa bir süre sonra Brüksel'e döndü. Friedrich Engels ise Paris'e gitti. Lisa, Stock ve Genevieve'in oturduğu evin yakınlarında küçük ucuz bir pansiyona yerleşti. Terzi'nin ailesinde şimdi artık iki çocuk vardı. Küçük Johan, sadece huzursuzluk yaratan, bağırarak herkesin uyumasını engelleyen ve annesini sürekli bebek bezi yıkamaya zorlayan şu küçük Katrin'i ne demeye aldıklarını bir türlü anlayamıyordu. Ama Stock ve karısı çok memnundular ve Johan kıskanarak fark ediyordu ki ne oturabilen ne de konuşabilen şu minik yaratık, nedense sık sık anne ve babasının yüzünde gülümseme uyandırıyordu.